doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Hakan Akça hocamızla sohbetimize başlayacağız. Önce hoş geldiniz diyelim hocamıza. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Batı Türkçesini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz, Hakan Akça hocamızla bu hafta. Ama önce ben sizlere sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Evet değerli dinleyicilerimiz, yardımcı doçent doktor Hakan Akça hocamıza ben hemen şunu sormak istiyorum. Hocam, Batı Türkçesi diyoruz, Doğu Türkçesi diyoruz, Çağatay Türkçesi diyoruz, ayrımlardan bahsediyoruz. Ayrımların kökeni hakkında neler söylersiniz?
Evet, öncelikle Batı Türkçesi dediğimizde bizim anladığımız üç dönem var. Yani üç dönem ayrılır Batı Türkçesi kendi içerisinde. Eski Anadolu Türkçesi, eski Oğuz Türkçesi de denir. Arkasından Osmanlı Türkçesi ve bugünkü Türkiye Türkçesi. Üç dönem ayırıyoruz. Peki Batı Türkçesi nasıl oluşmuş? Bu ayrışmalar nasıl olmuş? Önce buna değinelim. Buna değinmek için, buna başlamadan önce biraz gerilere gitmemiz gerekiyor. Kök Türkçe'ye gidelim önce, ilk yazılı belgelerimize. Türklerin ilk yazılı belgeleri biliyorsunuz Orhun yazıtları. Kök Türkler döneminde yazılan, Orhun kitabeleri de denilen bu yazıtlar bizim ilk yazılı belgelerimiz. Bu dönemden sonra Uygurlar, arkasında Uygurlar dönemi var. Uygurlar döneminde Uygur yazısı kullanılmış. Ve arkasından da Karahanlı dönemi var.
Hocam şimdi o dönemde,
evet.
Kök, sizin söylediğiniz gibi kök Türkçe döneminden sonra işte diyelim ki 20. yüzyıla, hatta bu döneme kadar olan Doğu Türkçesiyle verilmiş eserleri aslında biz Türk kamuoyunda ilgilileri dahil çok bilmiyormuşuz. Neslihan'la beraber bu programı hazırlayıp sunmaya, evet, başladıktan itibaren Hülya hocamız olsun, Fatih hocamız olsun, Yakup Aysun hocamız, Gazi'den gelen hocalarımızdan öğreniyoruz ki, evet, ne çok eserler vermişiz hocam.
Tabii ki, tabii ki. Onlarca eserimiz var. Belki, evet, yüzlerce eserimiz var.
Hakan hocam.
Çok eserimiz var. Şimdi tek bir yazı dilinden gelmişiz. Biz kök Türkçe, Uygurca ve Karahanlıca. O zaman tek bir yazı dili. Nerede? Orta Asya'da. Yani Türklerin yaşadığı bölgelerde tek bir yazı dilimiz vardı. Bütün Türkler bu yazı dilini kullanıyorlardı. Yani kök Türkçe'de de, Uygurca döneminde de, Karahanlı döneminde de. Bunların arasındaki farklar kelime hazinesine dayanıyordu Sedat Bey. Yani kök Türkçe'de Çince'den alınma kelimeler vardı.
Ya Hakan hocam, bu vurgunuz önemli.
Evet.
Evet. Buyurun devam edelim.
Kök Türkçe'de Çince'den alınma kelimeler vardı. Uygur döneminde tabii biraz Maniyeizm ve Budizm'in etkisi oldu. Ve Sanskritçe'den kelimeler aldık biz. Ama kök Türkçe ile Uygurca arasındaki farklar çok azdı. Yani çok azdı. Çok azdı. Karahanlı dönemine geldiğimizde, Karahanlı Türkçesi döneminde de İslamiyet'in kabulü malumunuz. Ve İslami kelimeler, yani Arapçadan ve Farsçadan kelimeler almaya başladık. Biraz kelime hazinemizde yine farklılık oldu. Ama tek bir yazı dilimiz vardı. Yine Orta Asya'daki bütün Türkler tek bir yazı dili kullanıyordu. Ne zamana kadar? 13. yüzyıla kadar. 13. yüzyılda ilk defa Türkçe iki lehçeye ayrıldı. Yani birisi Doğu Türkçesi oldu, birisi Batı Türkçesi. Tabii Batı Türkçesi dediğimizde biz şu anki bulunduğumuz konumdan açıklamıyoruz bunu. Orta Asya'dan bakıyoruz. Çünkü bizim dilimiz Orta Asya'daydı. Orta Asya'dan baktığımızda Batı'da oluşan Türkçe'ye Batı Türkçesi diyoruz. Peki Batı Türkçesi nasıl oluştu? 10. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan Batı'ya göç eden çeşitli sebeplerle, bunların pek çok sebepleri var, bunlar üzerinde de dururuz eğer vaktimiz yeterse, çeşitli sebeplerle Anadolu'ya gelip yerleşen Türklerin ve bu Türklerin büyük bir çoğunluğu Oğuzlar. Oğuzların oluşturmuş olduğu Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Azerbaycan bölgesinde Oğuz Türklerinin 15. yüzyıldan sonra yine Balkanlar'da oluşturmuş olduğu bu yazı diline biz eski Anadolu Türkçesi diyoruz. Yani Batı Türkçesi diyoruz. Yani coğrafya olarak da
bu
Batı
bir şimdi hocam. Evet, evet.
Bu bir. Evet. Peki Batı Türkçesine nasıl gelindi?
Yani kısaca... Hocam o zaman orada şunu sorabilir miyim size? Batı Türkçesi, Doğu Türkçesi farklılaşmasının altında yatan nedenlerden biri olarak Kıpçak Kuman Türkçesi ile Oğuz Türkçesinin, Türkmen Türkçesinin farkını bir etki olarak görüyor musunuz? Örneğin Kodex Kumanikus'tan baktınız, sonra geldiniz Anadolu'da Yunus Emre'ye baktınız. Evet. Öyle bir fark görüyor musunuz Hakan Hocam?
Bu fark tabii ki vardı. Çünkü eski Türkçe dönemi, yani Köktürk, Uygur ve Karahanlı döneminde tek bir yazı dili vardı ama ağızlar devam ediyordu. Ağızlar vardı. Yani Oğuz ağzı o dönemde de vardı. Çünkü Oğuzlar, Köktürk metinlerinde Oğuzlar çok sık geçiyor. İsimleri çok zikrediliyor. Türk Oğuz Bodun eşidin, yani Türk Oğuz milleti dinleyin. Dokuz Oğuz beyleri, yani dokuz Oğuz beyleri. Bu şekilde Oğuz ismi çok geçiyor. Demek ki Oğuzlar, biz bunu anlıyoruz ki Köktürkler döneminde Oğuzlar bir budun olarak, yani soy ve kültür birliği oluşturan budun tabiri budur. Bir budun olarak Köktürkler döneminde varlar. Çünkü Orhun abidelerine girmişler. Zaten Köktürk yazıtlarında, yani Orhun abidelerinde Oğuzlarla Köktürklerin mücadeleleri de anlatılıyor. Ve bu döneme ait çalışmalarda Oğuzca unsurlar tespit edilmiş. Zeynep Korkmaz tarafından, Gürer Gülsevin Hoca tarafından Oğuzca unsurlar var. Yani bizim Batı Türkçesine özgü unsurlar aslında Köktürkçenin içerisinde de var. İlk ağız Uygurlar döneminde ortaya çıkıyor. N ve Y ağzı. Yani Mani edebiyatıyla Budist edebiyatı arasındaki fark. Manici edebiyatta N ağzı, yani koyun anlamına gelen kon, N'li. Budist edebiyatta da koy. Bu da koyun anlamında. Yani birisi kon diyor, birisi koy diyor. İlk ayrışma burada. Daha sonra Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut bize Oğuzlar hakkında, Oğuz ağzı hakkında bilgi veriyor. Diyor ki Oğuzlar kelime başı T'yi D yaparlar.
T'ye değişmiş.
Tabii. Evet hocam. Kıpçaklar Tevey derler. Tevey, deveye. Oğuzlar deve derler. Kelime başı T'yi D yaparlar. Yine Kıpçak boyları, Kıpçaklar ve Oğuzlar beni men yaparlar. Kıpçaklarla diğer Türk boyları, Argular, ben kelimesini BM değişmesinden bahseder. Mesela Oğuzlar ben tarafındadır. Kıpçaklarla Oğuzlar o dönemde ben tarafındadır. Argular men yaparken Oğuzlarla Kıpçaklar ben yapar der. Yani BM değişmesini. Yani Oğuzlar hakkında bize bilgi veriyor. Demek ki bir Oğuz ağzı zaten vardı o dönemde. Dolayısıyla Doğu Türkçesine ait eserlerle tabii ki Batı Türkçesine ait eserler arasında belirgin farklar var.
Hocam az önce giriş yaptınız. Hangi tarihe doğru gidiyoruz şimdi? Selçuklu'nun Anadolu'yu fethine doğru mu gidiyoruz? Oradan mı başlıyoruz? Nereden evet. başlıyoruz?
Şimdi 999 yılı önemli bir tarih. 999 neden önemli? Bu dönemde Karahanlılar, İranî bir millet olan Samaniler veya Samanoğulları denilen devleti yıkıyorlar, deviriyorlar. Orayı yıkınca İran tarafında, İran ve Horasan bölgesinde bir boşluk oluşuyor. Siyasi bir boşluk. Az önce de belirttiniz, Kıpçak Türkleri var kuzeyde. Hemen Oğuzların kuzeyinde Kıpçaklar var, Peçenekler var. Bunların Oğuz'u tazik etmeleriyle Oğuzlar bu İran'daki boşluğu dolduruyorlar. O taraflara doğru artık göç etmeye başlıyorlar. Ne zaman? Daha 10. yani 2. bin yılın başlarında, 10. yüzyılda
tabii hocam.
Göç etmeye başlıyorlar. Bu böylece oralar Türkleşmeye başlıyor, o bölgeler. Sonra 1040 yılı Dandanakan Savaşı, yine Gaznelileri yenerek oralarında yine o bölgelerin Selçuklu bölgesi olmasını, Selçukluların zaten kurulmasını sağlıyor. Bu Büyük Selçuklu Devleti tabii ki.
Tabii bunlar Oğuzlar zaten hocam. Evet. Yavaş yavaş Anadolu'ya doğru göçleri başlıyor. Doğu ve Batı Türkçesinin ayrışması da böylelikle mi başlıyor hocam?
Evet. İlk ayrışmalar böyle başlıyor. 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılması, Alparslan'ın Romen Diyojen'i yenmesiyle birlikte Anadolu'nun topraklarının, kapılarının bize açılması ve Türklerin, yani Türkler Anadolu'nun yaşanabilecek bir yer olduğunu anlıyorlar. Diyorlar ki yani Türk burası bizim için yaşanabilecek bir yer. Sonra fetihler başlıyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklularını kuruyor. Hemen yakın zamanda.
75 hocam.
Evet, 1075 yılında Anadolu Selçukluları kuruluyor ve hemen yakın dönemde fetihler başlıyor ve kuzeyde ve güneyde 13. yüzyıla yaklaştığımız 13. yüzyılın başlarında kuzeyde ve güneyde denize ulaşılmış oluyor. İznik fethedilmiş oluyor. Yani neredeyse Marmara Adaları'na kadar ulaşılıyor. Dolayısıyla bir de 1176 Miryakefalon Savaşı var. Bunu atladım. Bu da yine Türklerin Anadolu'nun artık Türklere ait olduğunun ispatlandığı bir savaş. Böylece yani bu tarihi süreçlerde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Birincisi, bin yılına kadar Türklüğe kapalı olan İran, Azerbaycan ve Anadolu Türk yurdu haline geliyor. İkincisi, Seyhun boylarında Aral'ın doğusunda yaşayan Oğuz Türkleri 11. ve 13. yüzyıl arasında buradan ayrılıp Azerbaycan, Anadolu ve Rumeli'ye geliyorlar. Yine bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Yerini Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu alıyor. Ve bugünkü Türkiye Türkçesi, ve Türkiye Cumhuriyeti bu olaylar sonucunda kuruluyor aslında.
Tabii kökenlerini buralarda arayacağız.
Evet. Hocam, evet. Asıl önemlisi de Orta Doğu ve Balkanlarda Oğuz ağzına dayalı, yani Oğuzların ağzına dayalı ikinci bir Türk yazı dili ortaya çıkmış oluyor. İşte böylece Batı Türkçesi doğmuş oluyor.
Evet hocam, şimdi 3 tane ayrım yaptınız Batı Türkçesinde: Eski Anadolu Türkçesi,
evet,
Osmanlı Türkçesi ve son artık geldiğimiz, evet, Türkiye Türkçesi. Bunların özelliklerine ilişkin neler söylersiniz zaten hocam?
Şimdi öncelikle Oğuzlar üzerinde durmak lazım. Oğuzlar kimlerdir? Az önce söyledim, Oğuzlar Orhun yazıtlarında isimleri geçen ve orada bir budun olarak varlığını sürdüren, sonra Uygurlar döneminde siyasi olarak çok etkin rol oynayan bir boydur Oğuzlar. Oğuzlar kendileri daha 10. yüzyılda bir Oğuz Yapgu devleti kurmuşlardır. Oğuz Yapgu devleti hemen Sirderya, bu Aral Denizi'ne yakın bölgelerde, Sirderya'nın aşağı kesimlerinde bir siyasi olarak da güçlü bir devlet kurmuşlardır. Yenikent merkez olmak üzere. Oğuzların tarihi çok eskiye götürülüyor. Şimdi mesela tabii o dönemde isimleri Oğuzlar değil, Onoklar diye geçiyor. Şimdi Sedat Bey, ilginçtir. Biliyorsunuz 168 tane bizim Sümerce ile ortak kelimemiz var.
Var hocam, hem de net.
Evet. Yani Türklerin milattan önce 4000 yıllarda Sümerlerle bir ilişki içerisinde bulunduğu biliniyor. 168 kelime Türklerin Sümerler döneminde varlığını ispatlıyor, evet, bize. Bunların birbirinden kelime alışverişinde bulunduklarını gösteriyor. Örnek vereyim, mesela Mae Sümerce, bizde men, ben. Evet. Sonra zae Sümerce sen, bizde sen. Sonra dimek Sümerce, bizde timek, eski Türkçe demek. Yine dingir, Sümerce dingir, tanrı demek, bizde tengri. Bakın, dingir, tengri, TD denk. Tabii. Yani buna benzer daha kapkagak ikilemelerde, mesela kapkagak, kapkacak. Dolayısıyla
şimdi hocam zaten bu konuda İlami Durmuş hocanın
evet,
çok önemli tezleri var. Son zamanda, tabii, geliştirdiği çok önemli, evet, tezleri var ve artık bunun bir tez olmanın ötesine çıktığını savunuyor hocamız. Sumerliler, tabii, onun, tabii, ifadesiyle, tabii, Sumerliler Türk'tü.
Kesinlikle bu bir iddia değil artık.
Artık
yani bu hocam, bir ispattır.
Evet. Bravo Hakan hocam. Evet. Bu bir ispattır.
Bu bir, evet, ispattır tabii ki. Yani 168 tane kelime tesadüfi olamaz. Hani bir iki kelime olsa deriz ki. Bir de Sedat Bey, bunlar hem ses bakımından birbirine benziyorlar hem de anlam bakımından. Yani bu ikisi de ispatlar. Yani hem ses hem anlam. Yani rastlantısal da olabilir ama bunlar rastlantısal değil. Çünkü sesi de uyuyor, anlamı da uyuyor. Şimdi biz Sümerlere kadar gidiyoruz. Ama bir de Hurriler var. Hattiler ve Hurriler. Bunlar Güneydoğu Anadolu'da yaşamış. Milattan önce 1300-2300 yılları arasında çivi yazısı kullanmış olan, eklemeli bir dil kullanılan bir kavim, Hurriler.
Eklemeli miymiş hocam o?
Tabii eklemelidir. Yani, çok ilginç. O bölgede
çok ilginç.
Tabii o bölgede hep normalde Ural Altay, özür dilerim, Hint Avrupa dil ailesi, evet, yaygın iken orada bir eklemeli dil konuşan bir kavim var. Bu Hattiler Urartuların dedeleri. Urartular var ya, onların dedeleri Hattiler. Şimdi Hurrilere Tibetliler Hor diyor. Hor. Aynı zamanda Oğuzlara da Hor diyorlar. Oğuz Türklerine. Yani o Oğuzların yaşadığı bölgedeki Türklere de Hor diyorlar. Bunu Türk asıllı Alman Türkolog Marcel Erdal tespit etmiş. O dönemki arkeolojik kazılardan ve metinlerden tespit etmiş. Tibetliler Hor diyorlar. Yani RZ denkliğine geldiğimizde H'nin de türeme olduğunu kabul edersek Oz ve Oğuz. Buradan birleştiriyor. Bunlar aynı kelimedir muhtemelen. Çünkü Hurriler de Güneydoğu Anadolu'ya gelmeden önce Oğuz Türklerinin yaşadığı bölgede yaşamışlar. Orta Asya'da. O bölgede yaşamışlar. Sonra göç etmişler onlar da. Bu ciddi bir görüş. Ayrıca Oğuz kelimesinin Osmanlı sözlüklerinde boğa anlamı veriliyor. Boğa ve tosun bazı sözlüklerde. Zaten Oğuzların biliyorsunuz sembolünün Oğuz Kağan Destanı'nda mesela boğa sembolü vardır, öküz sembolü vardır. O yüzden öküz kelimesiyle Oğuz kelimesinin ortaklaşa olduğu ve Hurrilerin de çok ilginç kutsal fırtına tanrılarının da sembolü öküzdür ve ismi öküzdür. Yani Türklerin mitolojik olarak Hurrilerle bir bağlantısı da var. Dolayısıyla biz Oğuzları milattan önce 3000 yılına kadar yani 2500'ü 3000 yılına kadar götürebiliyoruz Oğuzları. Ve bunlar Onoklar veya Türgişler diye Köktürklere gelene kadar o adı alıyor. Ve Batı Köktürklerin içerisindeki Oğuzlar daha sonra Onoklarken Oğuz ismini alıyor ve 24 Oğuz boyu vardır. 24 Oğuz boyu. Köktürk metinlerinde 9 Oğuz beyler ifadesi geçiyor. Fakat buradaki 9 ifadesinin o dönemde Oğuzların 9 boydan oluşan bir budun olduğunu, bir millet olduğunu kabul edebiliriz. Küçük bir millet. Dolayısıyla Oğuzlar bizim için çok önemli. Hem dilimiz için hem tarihimiz için Oğuzlar bizim için çok önemli. Oğuzlar hem siyasi olarak varlar hem Oğuz ağzı var. Yani Doğu Türkçesi döneminde Oğuz ağzı var.
Hakan Hocam şimdi zaten az önce söylediğiniz 1112. yüzyıl 1176 Mirya Kefalon'dan ta nereye kadar gidiyoruz?
Tabii.
Yani çok uzun bir tarihsel süreçten çok farklı coğrafyalardan bahsediyoruz. Yani şimdi izlediğimiz seyir ilginç bir seyir Türkçenin. Türkiye Türkçesinin evet. Kökenleri anlamında. Evet, evet hocam.
Yani bizim Türkçenin ve Türklerin kökenleri çok eskiye dayanıyor. Bu tarihi verileri bir tarafa bıraksak bile Köktürk yazıtlarının dili incelendiğinde bu dilin son derece gelişmiş, deyimlerle dolu, atasözleriyle dolu, edebi sanatlarla dolu, kafiyelerle dolu, tezat sanatı var. Mesela Üze Köktengri Asay Yagız Yırkılınduk'ta Ekin Ara Eçüm Apan Bumun Kagan İstemi Kagan Olurmuş. İşte ya üstte hocam, mavi evet. Gök, altta Yağız Yer yaratıldığında ikisinin şimdi arasına
artı evet hocam.
Ağabeylerim, amcalarım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş diye, tahta geçmiş diye ta o dönemde zikrediliyor. Biz bu kadar eskiye gidiyoruz. Yani Oğuzlar bu kadar eskiye gidiyor. Şimdi Oğuzların 24 tane boyu var. Bunu Kaşgarlı Mahmut 22 boy olarak Türk damgalarıyla birlikte bunların Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde Oğuz maddesinde bunu veriyor. Peki Oğuz boyları neler? Yani hepsini burada saymamıza gerek yok ama
hocam, evet.
Yer adlarında yaşıyor. Mesela Bayat, Bayındır, Peçenek, Kınık, Kayı, Büdüz, Eymir, Alkalı, Alkaevli gibi sayabiliriz.
İşte devlet kuran boylar bunların tabii, içerisinde. Kınıklar, tabii. Evet hocam, Kayılar.
Evet, Kayılar, Kınıklar. Bunlar Oğuz boylarının isimleri.
Hocam her zamanki gibi Neslihan'dan bir ara verelim. Uyarısı geldi Neslihan. Peki devam edeceğiz peki. Değerli dinleyicilerimiz. Hakan hocamızla bu sohbetimize. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Hakan Akçı hocamızla Türkiye Türkçesini, Batı Türkçesinin anlamında Türkiye Türkçesini konuşmaya devam ediyoruz. Kökenleri hakkında hocamız bizlere ilginç, şaşırtıcı bilgiler verdi. Hocam geldik Anadolu'dayız. Artık Anadolu bir Türk yurdu haline geldi. Bunu kim isteyen kabul etsin, isteyen etmesin. Bu böyledir artık. Türklerin kaderi buymuş. Başka kim varsa onun kaderi de buymuş. Türkiye Türklerin ve bu şekilde de devam edecek.
Evet, Türkler Anadolu...
Son yaşananlarda da hocam işte biliyorsunuz bu Hollanda'da olanlar şunlar. Evet. Türklüğün varlığını kabul edecekler hocam. Evet. Ve gereken saygıyı da oya da bu şekilde gösterecekler. Evet.
Şimdi o zaman ben buradan Hollanda'da ve Almanya'da bizi dinleyen dinleyicilerimize şöyle seslenmek istiyorum. Hiç çekinmesinler, rahat olsunlar. Çünkü biz geçmişi milattan önce 4000'lere dayanan, 5000'lere dayanan büyük bir milletiz. İşte gördünüz, ispatladık. Sümerlerle Türkçenin ilişkisini, Sümerce ile Türkçenin, Sümerler dönemine kadar gittik. Dolayısıyla bizim kökenlerimiz tam milattan önce 4000'lere dayanıyor. Biz böyle büyük bir milletiz. Bizden onlar korksunlar, bizden onlar çekinsinler. Bize böyle davranmaları doğru değil. Ama oradaki Türkler de bu gururla dik dursunlar, rahat olsunlar, eğilmesinler.
Evet. Hocam, Almanya'dan dinleyicimizin sorusu var. Bugün Türkiye'de yaşayan 80 milyon insan Türk mü, başka bir millet mi diye böyle ilginç bir soru sormuş dinleyicimiz.
Evet. Tabii ki buradaki insanları biz Türk kabul ediyoruz. Neden?
Çünkü bir his meselesi hocam, evet.
Yani tabii ki, yani bu bir kere Anadolu'ya gelip Anadolu'yu fethedenler Türkler. Bu kesindir. Kesin bir bilgidir. Ve Oğuzlardır. Ve Oğuz ağzına dayalı yeni bir yazı dili oluşturmuşlardır. Dolayısıyla ya biz 80 milyon hepsini Türk kabul ediyoruz. Ve bunların hepsi de Türktür. Ayrı bir millet demek doğru değil. Tabii ki biraz da insanın his meselesidir. Yani insan kendisini nasıl hissediyorsa bu böyledir ama bence bu bir Türk milletidir. Yani Türklerdir. Başka bir şey diyemeyiz.
Burada bilimsel anlamda değerli dinleyicilerimiz, Hakan Akçı hocamız zaten az evvel programımızın başından itibaren nereden geliyoruz, nasıl geldik hepsini bilimsel anlamda, bilimsel kanıtlara dayanarak evet, zaten açıklamış durumda. Hocam şimdi geldik Anadolu'dayız ve yavaş yavaş burada da artık eserler vermeye başladık.
Tabii. Şimdi bu döneme çeşitli adlandırmalar yapmışlar bu dönemle ilgili. İlk önce batılı Avrupalı bilginler demişler ki bu dönem için Alt Osmaniçe, eski Osmanlıca. Yani Osmanlıca'nın bir öncesi ya. Bu tabiri kullanmışlar. Bunu Türkiye'den bir tek Saadet Çağatay kullanmış. Ama bu pek yaygınlık kazanmamış. Evet. Daha sonra en yaygın terim olarak da eski Anadolu Türkçesi terimi. En yaygın terim eski Anadolu Türkçesi terimi. Ama Oğuzlar kurduğu için eski Oğuz Türkçesi diyenler de var. Zaten Ahmet Bican Ercilasun Balkanları ve Azerbaycan'ı içine almadığı için, 15. yüzyılda Azerbaycan sahasını içine almadığı için eski Oğuz Türkçesi terimini benimsemiş. Faruk Kadri Timurtaş da eski Türkiye Türkçesi demiş. Yani böyle adlandırmalar var bu dönem için. Bunlar çok önemli değil ama yaygın terim eski Anadolu Türkçesidir Sedat Bey ve biz de eski Anadolu bunu Türkçesi yaygın olduğu için evet, biz bunu kullanıyoruz. Bu döneme geldiğimizde eserler vermeye başladık. Ama biraz gecikme oldu Sedat Bey.
Yani ilk hocam eser... neden evet?
Evet, neden gecikmeler oldu? Birinci sebep Arapça ve Farsça'nın Selçuklular döneminde ön planda olması. Yani Türk Oğuzlar Anadolu'ya geldiğinde Arapça ve Farsça'yı hazır halde buldular. Çünkü devlet ve ilim dilinde Arapça, edebiyatta Farsça'yı kullanıyordu Selçuklular. Zaten Mevlana Celaleddin Rumi nitekim. Biliyorsunuz o da eski Anadolu dönemine aittir ve eserlerini Farsça yazmıştır. İşlerinde Türkçeleri olmasına rağmen, Türkçe şiirleri de olmasına rağmen Farsça yazmıştır. Birincisi bu. İkincisi Cengiz Han hareketi. Bu Moğol istilası. Evet, evet. Bu Moğolların çok zararı dokunmuş. Yani Anadolu'ya kadar gelmişler ve yakıp yıkmışlar kütüphaneleri, kitapları. İnsanları biliyorsunuz kesmişler, doğramışlar, bayağı bir zulmetmişler. Dolayısıyla biraz bizim yazı dilimizin ilk oluşması biraz gecikmiş. Bu sebeplerle bizim 11. ve 12. yüzyıla ait eski Anadolu Türkçesinin eserleri yok. Yani ilk eserler 13. yüzyılın başında verilmeye başlanmış. Bir de bu döneme ait karışık dilli eserler meselesi var. Bazı eserler, bunlara Olga Bolga deniyor, karışık dilli eserler. İçerisinde hem Doğu Türkçesine özgü unsurlar hem Batı Türkçesine özgü unsurlar yan yana. Mesela olmak ve bolmak. Karahanlı Türkçesinde bolmak idi fiilimiz. Aslında Batı Türkçesinde olmak. Fakat aynı eserde hem olmak geçiyor hem bolmak.
Hocam yazıdan başka ama sözlü edebiyat geleneğimiz de var.
Tabii ki. Bizim sözlü edebiyat geleneğimiz devam ediyor. Çok güçlü.
Devam
sözlü.
Ediyor.
Evet, evet devam hocam. Ediyor. Yalnız şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bu Arapça ve Farsça'nın kullanımına karşı çıkanlar olmuş.
Ya Karamanoğlu Mehmet Bey.
Mesela. Evet. Karamanoğlu Mehmet Bey. Evet. 1277 yılında. Diyor ki şimdiden geri divanda, dergahta, bargahta.
Kapıda, mecaliste.
Evet kapıda, mecaliste ve dahi her yerde Türk dilinden başka söz söylenmeye diyor. Ve bu başkaldırışı, bu fermanıyla Türkçenin önemini öne çıkarıyor. Yine Aşık Paşa Garipname adlı eserinde de bu konuya değinmiş. Türk diline kimsene bakmaz idi, Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi ol dilleri, ince yolu ol ulu menzilleri. Bu garipname anın geldi dile, kim bu dil ehli dahi mani bile. Evet diyor ki Türklere kimse bakmazdı, ilgilenmezdi yani ilgi göstermezdi. Ben o yüzden diyor bu garipnameyi yazdım diyor. 12 bin beyitlik dini tasavvufi bir eser Aşık Paşa'nın Garipnamesi. Madem öyle buradan eserlere girelim.
Evet hocam.
Evet Aşık Paşa önemli bir isim ama şüphesiz ilk isim olarak Sultan Veled'i sayabiliriz. Sultan Veled Mevlana'nın oğludur. Rebapname gibi ismi var. Çalışması var Rebapname adlı. Türkçe şiirler yazmış. En büyük ismi eski Anadolu Türkçesinin Yunus Emre. Aslında Yunus Emre ile ilgili bir başlı başına bir program yapılabilir. Yunus Emre eski Anadolu Türkçesinin en büyük ismi diyebiliriz.
Hocam bir yıl program yapılabilir.
Evet, evet. O kadar güzel ve sade bir Türkçe ile yazmış ki biliyorsunuz hayatınınla ilgili çok şey anlatılıyor. Çok fazla Yunus Emre var. Onu taklit edenler var. Yunus Mahlası'nı kullananlar var. Tasavvufta zirvedir. Tapduk Emre'nin kapısında biliyorsunuz hizmette bulunmuştur. Ve şöyle der. Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğydik, piştik elhamdülillah der. Sonra yine ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yani o kadar güzel duru bir Türkçesi vardır. Yine aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni gibi. Yunus Emre'nin yine tasavvuf ve tasavvuftaki yalnızlık duygusu. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Evet yani Yunus Emre üzerine bence ayrı bir program yapılmalı. Gerçekten eski Anadolu Türkçesi döneminin en önemli şahsiyeti diyebiliriz.
Hocam zaten orada o sadelikte o yoğun içeriğe yedirmesi
evet.
Çok ilginç bir
evet.
Durum.
Tabii ki. Sonra Anadolu Beylikleri dönemi var. Bu Cengiz Han istilası 1243 Köse Dağı Savaşı ile Selçukları biliyorsunuz bozguna uğratıyor.
Evet, hocam.
Ve Selçuklar artık dağılmaya başlıyorlar bu bozgundan sonra ve Anadolu Beylikleri kuruluyor. Anadolu Beylikleri ilk önce İlhanlara bağlı olarak yaşamaya devam ediyorlar Sedat Bey. Daha sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu İlhanlıların yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Onlarca eser var. Ben burada tek tek eserler üzerinde durmayacağım. Dediğim gibi bu eserlerin dilimiz tarihi bakımından önemi üzerinde durmak istiyorum.
Hocam ona geçmeden bir Almanya'dan dinleyicimizin mesajı var. Onu paylaşalım. Elbette ki dinleyicimizin söyledikleri hangi anlamda olursa olsun önemli. Şöyle demiş, biz vatanımızı, milletimizi, atamızı, soyumuzu her şeyden üstün tuttuk ama buraların ekmeğini yedik. Türkiye'de ev aldık, araba aldık. Hocamız müsteri olsunlar dedi ama Avrupa'da bize hep iyi davrandılar. Evet. Bize hiç ayrım yapmadılar. Kızım öğretmen oldu, diğeri bir firmada önemli bir pozisyonda çalışıyor. Biz dünden beri çok üzgünüz. Huzurumuz bozulsun istemiyoruz. Lütfen söylemler ayrımcı değil, birleştirici olsun. Tabii birleştirici olsun hocam.
Yani biz ayrıştırıcı bir şey söylemedik. Yani Türk vatandaşlarımıza, yani biz güçlü bir milletiz. Tarihi bir arka planımız var. Güçlüyüz, bir olalım, güçlü olalım dedik. Yani bu yapılanlar karşısında da yani sessiz kalmamız, hani bizim yani birleştirici olalım diye de yani bu uygulamaları sessiz kalmamız da doğru değil diye düşünüyorum.
Tabii yani o söylediği gibi Almanya'ya giden ya da işte yurt dışına Avrupa'ya giden vatandaşlarımızın elde ettikleri büyük başarılar hepimiz için bir gurur kaynağı. Ama evet, ne zorluklarla olduklarını da biz burada yapımcı Neslihan Değirmencioğlu'yla Gölgedekiler adlı bir program geçen sene evet, hazırladık ve sunduk hocam. Neler çektiklerini, ne sorunlar yaşadıklarını da hem kendimiz öğrendik hem dinleyicilerimize aktardık. Fakat Türk milleti hep zaten huzurdan ve barıştan yana olmuştur diye tarihi bilenler biliyor
yani
hocam.
Yani biz Avrupalılara...
Kimseyle bir derdimiz yok hocam.
Evet, hayır kesinlikle. Avrupalılar medeniyeti bizden öğrenmiş insanlar. Yani insanlığı, medeniyeti bizden öğrenmiş insanlar. Elbette yani oraya giden Türkler oradan ekmek yediler, para kazandılar.
Çalıştılar.
Çalıştılar. Orayı da kalkındırdılar. Yani evet, onların ekonomisine de katkıda bulundular ama... Oradan da fayda gördüler elbette.
Yani onlara doğal hocam yani tabii, çalıştıktan sonra.
Tabii evet, yani o yüzden ayrıştırıcı olduğumuzu düşünmüyoruz.
Biz devam edelim ama tekrar arada dinleyicimiz düzeltme yapıyor diyor Neslihan. Şimdi birazdan onu da aktarırız, paylaşırız. Hocam Yunus Emre'yi zikrettiniz.
Yunus Emre'den...
Vakit de daraldı ya Hakan evet, hocam evet.
Yunus Emre'yi söyledik. Şeyyat Hamza var, Yusuf-u Zeliha adlı. Bu da önemi şuradan. İlk, Türk Edebiyatı'nda ilk Yusuf-u Zeliha'dır. Ve bu Yusuf peygamberin hikayesini, Zeliha ile olan hikayeyi, kıssayı, peygamber kıssasının anlatır. Buradan yine ben metin örnekleri aldım ama herhalde vaktimiz el vermeyecek.
Ama dinleyicimiz de demiş ki hocam ben burada siyasileri kastediyorum. Az önce arayan dinleyicimiz. Anladım. Hocamızı kastetmiyorum. Bunu düzeltelim demiş.
Anladım.
Teşekkür ederiz aradığı için, tespiti yorumları için.
Biz teşekkür ederiz. Evet. Yani biz aslında dinleyicimizle farklı düşünmüyoruz.
Evet hocam.
Yani evet. Dede Korkut hikayeleri üzerinde duralım.
Ya hocam Dede Korkut. Evet.
Evet. Asıl adı biliyorsunuz Dedem Korkut Ada Lisan-ı Taife-i Oğuzan'dır. Bu da Oğuzların en önemli eseri. Destansı halk hikayeleridir. Oğuzların destanlarıdır. Anadolu'ya geldikten sonraki hayatları ve Anadolu'ya gelmeden önceki hayatlarına dair işlerinde ipucu vardır. Dede Korkut veya Korkut Ata, Bayat Boyu'ndan gelir, geldiği söylenir. Kim olduğuyla ilgili çok önemli değil kim olduğu aslında. Çok tartışmalar var. İşte Dede Korkut'un İnal Yapku, Köktürklerin vezirlerinden İnal Yapku olduğunu söyleyenler var. İshak peygamberin oğlu olduğunu söyleyenler var. Pek çok rivayet var.
Var hocam.
Çok önemli değil.
Değil.
Bu belli ki Türklerin bir aksakal dediğimiz danıştıkları, liderleri, önderleri ne derse olurdu. Çünkü Korkut Ada derler bir er ortaya çıktı. Ol kişi Oğuz'un tam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söylerdi gibi. Başlıyor ve tasvir ediliyor. Dede Korkut, Oğuzların bilge kişisi, danıştıkları, çocuklarına isim koymak için danıştıkları, onlara yol gösteren, kopuz eşliğinde türküler söyleyen bir şahıs. Yani kim olduğu aslında çok önemli değil. Korkut Ata bir Oğuz bilgesi diyebiliriz.
Evet. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Bir soru daha sormak durumundayım evet, size. Bu Osmanlı Türkçesi dönemine geçtiğimizde evet, aydın sınıfıyla halk arasındaki ayrışma, dil anlamındaki ayrışmanın nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet.
Çünkü burada tekke edebiyatı, halk edebiyatı farklı ürünler verirken, Türkçenin öz ürünlerini verirken, saray edebiyatı diye mi tanımlayalım bilmiyorum. Evet. Üzerinde de çok uzlaşılamıyor. Sorunlar var gibi sanki.
Sorunlar var elbette. Evet. Çünkü eski Anadolu Türkçesi, Oğuz Türkçesi az önce bir işte Yunus Emre'den okuduk. Yine bir örnek daha kısaca okuyayım. Süheyl Nevbahar Hoca Mesut'un eseri. Orada bu Süheyl Nevbahar adlı eserde şu anlatılıyor. Yemen Padişah'ın oğlu Süheyl ile Çin Fafur'un kızı Nevbahar arasındaki bir romantik aşk hikayesi anlatılır. Mesela çocuğu olunca şöyle yapıyor. Bağışladı altın kızıl agı, sanasın yerinde komadı dahı. Çok açık.
İşte bu kadar.
Yani altını, parayı bağışladı, sanarsın ki yerinde hiç koymadı. Evet. Çüğüt oldu 9 ay, geldi haber ki Tanrı sana verdi, kaygun gider. Yani 9 ay dolunca ona bir haber geldi, dediler ki Allah sana bir evlat verdi, artık kaygın gider şeklinde. Devam ediyor. Bakın ne kadar açık ve duru bir Türkçe. Osmanlı Türkçesine geldiğimizde Arapça ve Farsça'nın tesirinin artmaya başladığını görüyoruz. 15. yüzyıldan itibaren özellikle 16, 17, 18. yüzyıla özellikle 16 ve 17. yüzyıla geldiğimizde Arapça ve Farsça'nın aydın kesimde hakim olduğunu ve bu tabirlerle edebi eserlerin Arapça Farsça tabirlerle tamlamalarla kelimelerle dolu olduğunu görüyoruz.
Hocam yani 16. yüzyılda şairleri de bu aruz işi o kadar zorlamış ki neler yapmışlar yazık oturtturacağız evet. Ölçüyü diye.
Evet aruz vezni normalde Araplara özgü tabii, bir
çok ölçüdür. Zor hocam yani.
Tabii devenin salınımına göre çıkmıştır bu aruz ölçüsü. İşte failatun failatun failun gibi. Buna uydurmak Türkçeyi tabii ki büyük bir ustalık gerektirir. Burada aydınlar edebiyatta çok ilerideydi Arapça ve Farsça. Şimdi edebiyatta ileride olduğu için bir de hakim kültür unsuru var. Yani şu anda nasıl hakim kültür Batı ise o dönemde hakim kültür Doğu idi. Osmanlı dönemi şairleri adeta o hakim olan kültürün dilini ve edebiyatını örnek alarak birbirleri arasında yarış yaptılar adeta. Yani bu edebiyatı kullandılar, bu kelimeleri kullandılar. Ağır bir dil kullandılar, bu doğru. Ama halk şairleri Sedat Bey yine o dönemde halk şairleri halk diliyle yazmaya devam ediyorlar.
Evet hocam kaygısızlığı analım mesela burada. Yani bunun çok tabii. Önemli şairler var ve süre bitti. Hakan hocam.
Öyle mi?
Evet. Oysa daha konuşacak ne kadar çok şey var.
Evet yani gönlümüz el verir ki devam edelim programa. Çünkü daha anlatacaklarımız çok şey var.
Hocam başka programlarda devam ederiz. Hakan
İnşallah.
Hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz yazık ki süremizi doldurduk ve bitiriyoruz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Hakan Akçı hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık sağ olunuz.
Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağ olun hocam sağ olun. Önümüzdeki hafta dünden bugüne Türkçemiz programında yine birlikte olmayı umuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz şimdilik hoşçakalın. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.